Kitabın adı Alaycı Kuş. Yazarı Susan Collins. 36. ayrım. Flavius, arkadaki uzun buklelerle kel bölgeleri saklamayı başarırken, ön tarafı eşit dağıtarak saçlarımda bir güzellik mucizesi yarattı. Alevlerden korunduğu için yüzüm her zamanki uğraşlardan daha fazlasını gerektirmemişti. Gina'nın alaycı kuş tulumunu giyince yalnızca boynumdaki, kollarımın alt kısmındaki ve ellerimdeki yara izleri açıkta kaldı. Octavia alaycı kuş iğnemi kalbimin üstüne iliştirdi ve birlikte aynanın karşısına geçtik. İçim tam bir çorak araziye dönmüşken dışarıdan bu kadar normal görünmemi sağlayabilmelerine inanamıyordum. Kapı vuruldu ve Gail içeri girdi. "Bir dakikanı rica edebilir miyim?" diye sordu. Aynadan hazırlık ekibimi seyrettim. Nereye gideceklerini bilemedikleri için birkaç defa birbirlerine çarptıktan sonra kendilerini banyoya kapattılar. Gail arkama geldi ve aynada birbirimizin yansımalarını incelemeye başladık. Ben, tutunacak bir şey, 5 yıl önce ormanda tesadüfen tanışan ve ayrılmaz bir ikili olan o kızla oğlana dair bir şeyler arıyordum. Açlık oyunları o kızı alıp götürmese, onlara ne olurdu diye merak etmemek elimde değildi. Kız, çocuğa aşık olsa ve hatta onunla evlenseydi. Ve ileride bir gün, kardeşleri yeterince büyüdüğü zaman, onu ormana kaçırsa ve 12'yi sonsuza dek geride bıraksa. Yabani hayatta mutlu olabilirler miydi? Yoksa aralarındaki karanlık, çarpık hüzün, Kapitol'ün yardımı olmadan da büyür müydü? Gail, elinde bir ok kılıfı tutuyordu. Bunu sana getirdim. Kılıfı alınca içinde bir tane normal ok olduğunu gördüm. Sembolik olması gerekiyor. Savaşın son atışını sen yapmış olacaksın. Ya ıskalarsam dedim, Coin oku alıp bana geri mi getirecek? Yoksa Snow'u kafasından o mu vuracak? Iskalamayacaksın. Gail kılıfı omzuma astı. Orada yüz yüze ama birbirimizin gözlerine bakmadan durduk. Hastaneye beni görmeye gelmedin. Yanıt vermeyince sonunda söyleyiverdim. Senin bomban mıydı? Bilmiyorum. Beatty de bilmiyor dedi. Bir önemi var mı? Her zaman bunu düşüneceksin. İnkar etmemi bekliyordu. İnkar etmek istiyordum ama söylediği doğruydu. Şimdi bile primi tutuşturan patlamayı görebiliyor, alevlerin sıcaklığını hissediyordum. Ve o anı Gail'den ayırmayı asla başaramayacaktım. Sessizliğim cevabımdı. Beni ayakta tutan tek şey buydu. Ailene göz kulak olmak dedi. Düzgün nişan al, olur mu? Yanağıma dokundu ve odadan çıktı. Arkasından seslenmek ve yanıldığımı söylemek istiyordum. Bununla barışmanın bir yolunu bulacağımı. Bombayı hangi şartlar altında yarattığını hatırlayacağımı. Kendi affedilmez suçlarımı da hesaba katacağımı. Paraşütleri kimin attığına dair gerçeği kurcalayacağımı. İsyancılar olmadığını ispatlayacağımı. Onu affedeceğimi. Ama bütün bunları yapamayacağım için acıyla baş etmek zorundaydım. Effie, beni bir tür toplantıya sürüklemek üzere çıka geldi. Yayımı aldım ve son dakikada su bardağı içinde parlayan gülü hatırladım. Banyonun kapısını açınca hazırlık ekibimi iki büklüm ve bozguna uğramış halde küvetin kenarında otururken buldum. Dünyası darmadağın olan tek insanın ben olmadığımı hatırladım. Haydi dedim onlara, bizi bekleyen seyircilerimiz var. Plutark'ın bana nerede durmam gerektiğine dair talimat vereceği ve sınavı nasıl vuracağımı anlatacağı bir yapım toplantısı bekliyordum. Oysa kendimi bir masanın etrafında 6 kişinin oturduğu bir odada buldum. Pete, Johanna, Beatty, Haymit, Annie ve Enobaria. Hepsi 13'ün gri isyancı üniformalarını giymişlerdi. Hiçbiri çok iyi görünmüyordu. Nedir bu diye sordum. Emin değiliz dedi Haymit. Hayatta kalan galipler toplantısı gibi görünüyor. Geriye yalnızca biz mi kaldık diye sordum. Şöhretin bedeli dedi Beatty. Her iki tarafında hedefi bizler olduk. Kapitol, isyancı olduğundan şüphe duyduğu galipleri öldürdü. İsyancılar ise Kapitol'le ittifak kurduğuna inandıklarına. Johanna yüzünü buruşturarak Enobaria'ya baktı. O zaman onun burada ne işi var? Alaycı kuş anlaşması dediğimiz şeyin koruması altında. Coin arkamdan odaya girmişti. Katniss Everdeen, ele geçen galiplerin dokunulmazlığına karşılık isyancıları desteklemeyi kabul etmişti. Katniss, pazarlıkta üzerine düşeni yerine getirdiği için biz de sözümüzü tutacağız. Enobarria, Johanna'ya gülümsedi. Kibirlenme dedi Johanna, seni nasıl olsa öldüreceğiz. Coin kapıyı kapatıp, Katniss, lütfen otur dedi. Snow'un gülünü masaya dikkatle bıraktıktan sonra, Annie ile Beatty'nin arasındaki bir koltuğa oturdum. Coin, her zamanki gibi konuya doğrudan girdi. Sizi buraya bir tartışmaya sonuca ulaştırmak için çağırdım. Bugün sınavı idam edeceğiz. Daha önceki haftalarda Panem'in gördüğü baskıda payı olan yüzlerce suç ortağı yargılandı ve şimdi hepsi kendi ölümlerini bekliyorlar. Bununla birlikte mıntıkaların maruz kaldıkları zulüm uç noktalara vardığı için bu önlemler kurbanlara yetersiz geliyor. Hatta çoğu Kapitol vatandaşlığına sahip herkesin komple imhasını talep ediyor. Diğer taraftan nüfusun devamlılığını sağlayabilmek adına böyle bir girişimi kaldıramayız. Bardağın arkasında Pete'in ellerinden birinin suyun çarpıttığı görüntüsünü görebiliyordum. Yanık izleri. Artık her ikimiz de ateş muttalarıydık. Gözlerim yukarı, alevlerin yaladığı ve kaşlarını alıp götürdüğü ama gözlerine dokunmadığı alnına kaydı. Bir zamanlar okuldayken benimkilerle buluştuğunda derhal kaçırdığı o mavi gözler. Şimdi olduğu gibi. Bu yüzden masaya bir alternatif getirildi. Çalışma arkadaşlarım ve ben uzlaşmaya varamadığımız için kararı galiplerin vermesi konusunda anlaştık. 4 kişilik çoğunluğun onayı geçerli sayılacak. Kimsenin çekimser kalma hakkı yok dedi Coin. Öneri şu. Bütün Kapitol nüfusunu ortadan kaldırmaktansa en büyük gücü elinde tutan isimlerle bağlantısı olan çocukların katılacakları sembolik son bir açlık oyunları düzenleyeceğiz. Yedimiz birden ona dönmüştük. Johanna ne dedi. Kapitol çocuklarının yarışacağı bir açlık oyunları yapacağız dedi Coin. Pete şaka mı yapıyorsunuz diye sordu. Hayır, ayrıca size şunu da söylemeliyim ki, oyunları gerçekleştirmemiz halinde oylarınızın dağılımı kendi güvenliğiniz için gizli tutulmakla birlikte bunun sizin onayınızla yapıldığını herkese ilan edeceğiz. Haymit, bu fikir Plutark'tan mı çıktı diye sordu. Fikir benimdi dedi Coin. İntikam ihtiyacıyla minimum can kaybını dengelemek için uygun bir çözüm gibi geldi. Oylarınızı belirtebilirsiniz. Pete, hayır diye haykırdı. Tabii ki hayır oyu veriyorum. Bir açlık oyunları daha yapamayız. Johanna, neden olmasın dedi. Bana çok adil geldi. Snow'un bir kız torunu var. Evet diyorum. Enobarria, neredeyse kayıtsız bir tavırla ben de dedi. Kendi ilaçlarının tadına bir baksınlar hele. Pete biz diğerlerine baktı. İsyanın nedeni buydu. Hatırlasanıza. Annie, ben Pete gibi hayır diyorum. Burada olsaydı Finnick de hayır derdi. Ama değil dedi Johanna ve onu Snow'un muttaları öldürdü. Hayır dedi Beatty, bu kötü bir örnek olur. Birbirimizi düşman olarak görmekten vazgeçmeliyiz. Bu noktada hayatta kalmamız için birlik olmamız şart. Hayır. Coin, geriye Katniss ve Haymit kaldı dedi. O zaman da böyle miydi acaba? 75 yıl önce. Bir grup insan bir masanın çevresine sıralanıp açlık oyunlarını başlatacak bir oylama mı yapmıştı? Anlaşmazlık olmuş muydu acaba? İçlerinde mıntıka çocuklarının ölümünü talep eden seslerin bastırdığı bir merhamet çağrısında bulunan olmuş muydu? Snow'un gülünün kokusu burnuma doluyor, oradan gırtlağıma inip soluk borumu çaresizlikle tıkıyordu. Sevdiğim bütün o insanlar ölmüştü. Ve bizler başka hayatları ziyan etmekten kaçınma çabası içinde bir sonraki açlık oyunlarını tartışıyorduk. Hiçbir şey değişmemişti. Bundan sonra da değişmeyecekti. Her şeyi enine boyuna düşünerek seçeneklerimi dikkatle tarttım. Gözlerimi gülden ayırmadan ben evet diyorum dedim. Prim için. Coin, karar sana kaldı Haymit dedi. Öfkeli Pete, Haymit'e düşmanca gözlerle bakıyordu ama Haymit'in beni izlediğini hissediyordum. Ben alaycı kuşun yanındayım dedi. Harika. Böylece karar verilmiş oldu dedi Coin. Şimdi idam için yerlerimizi almamız gerekiyor. Yanımdan geçerken içinde gülün durduğu bardağı ona uzattım. Snow'un bunu takmasını sağlayabilir misiniz? tam kalbinin üstüne. Coin gülümsedi. Tabii ki ve oyunlardan haberdar olmasını da sağlayacağım. Teşekkürler dedim. İnsanlar odaya doluşup çevremi sardılar. Son bir pudra rötuşunu ve malikanenin ön tarafına götürülürken Plutark'ın son talimatları. Şehir merkezini tıklım tıklım dolduran kalabalık yan yollara kadar taşıyordu. Diğerleri dışarıdaki yerlerini almışlardı. Muhafızlar, resmi görevliler, isyan liderleri, galipler. Coin'in balkonda göründüğünü haber veren tezahüratları duydum. Sonra Efi omzuma vurdu ve soğuk kış güneşine adım attım. Kalabalığın sağır edici kükremesi eşliğinde yerimi aldım. Talimattaki gibi beni profilden görecekleri şekilde durup bekledim. Snow'u kapıdan çıkardıkları zaman izleyiciler deliye döndüler. Snow'un ellerini bir direğin arkasına bağladılar. Buna gerek yoktu. Hiçbir yere gitmeyecekti. Gidebileceği hiçbir yer yoktu. Burası, eğitim merkezinin dışındaki geniş sahne değil, başkanın malikanesinin ön tarafındaki dar terastı. Bana pratik yaptırmaya zahmet etmemelerine şaşmamak gerekirdi. Benden yalnızca 10 metre uzaktaydı. Yayın, elimin altında mırladığını duyabiliyordum. Arkaya uzan, oku al. Yerleştir, güle nişan al ama yüzünü seyret. Öksürdü ve çenesinden aşağı kanlı bir damla aktı. Dili şişkin dudaklarının üzerinde dolaştı. Gözlerinde korku, pişmanlık, öfke, herhangi bir şey aradım. Ancak son konuşmamızın bitişindeki o alaycı bakıştan başka bir şey yoktu. Sanki yine o sözleri söylüyordu. Ah benim sevgili bayan Everdeen'im, birbirimize yalan söylememe konusunda anlaştığımızı sanıyordum. Haklıydı, anlaşmıştık. Okumun ucu yukarı doğru doğruldu. Yayı bıraktım. Ve Başkan Coin, balkonun yan tarafına yığılıp oradan aşağı düştü. Ölmüştü. Bunu takip eden şoktan doğan tepkide tek bir sesi algılayabildim. Snow'un kahkahası. Öksürüğün başlamasıyla köpüğümsü bir kan patlamasının eşlik ettiği kesik kesik bir kahkaha. Muhafızlar görüş açımı kapatmadan önce onun öne doğru eğildiğini ve ciğerleri sökülür gibi öksürdüğünü gördüm. Gri üniformalar üzerime kapanırken Panem'in yeni başkanının katili olarak kısa geleceğimin neler içerdiğini düşündüm. Sorgulama, olası işkence ve halka açık gerçekleşecek kesin idam. Bir kez daha kalbimde hala bir yer tutan bir avuç dolusu insana son vedamı etmeliydim. Kararı aldıran, dünyada tamamen bir başına kalacak olan annemle yüzleşme olasılığıydı. Elimdeki yaya iyi geceler dedim ve hareketsizleştiğini hissettim. Sol kolumu kaldırdım ve kolumdaki hapı yırtıp çıkarmak için başımı o tarafa doğru eğdim. Ancak dişlerim kumaş yerine ete battı. Ne olduğunu anlamayarak başımı arkaya atınca kendimi Pete'in gözlerine bakarken buldum. Bu defa bakışlarını kaçırmamıştı. Gece kilidimin üzerine kapadığı elindeki diş izlerinden kan akıyordu. Kolumu ondan kurtarmak için debelenirken "Bırak beni!" diye hırladım. "Bırakamam!" dedi. Beni ondan uzağa çekerlerken kolumdaki cebin yırtıldığını ve koyu mor renkli hapın yere düştüğünü ve Gina'nın son armağanının bir muhafızın çizmesi altında ezildiğini gördüm. Kalabalık üzerime kapanırken tekmeler, pençeler savuran, ısıran ve kendimi bu el ağından kurtarmak için ne gerekiyorsa yapan vahşi bir hayvana dönüştüm. Muhafızlar beni kargaşanın üstüne kaldırdılar. Kalabalığın üstünden taşınırken tepinmeye devam ediyordum. Gail'in adını haykırmaya başladım. Onu bu kalabalığın içinde görmem imkansızdı ama o istediğimin ne olduğunu anlardı. Her şeyi sona erdirecek temiz bir atış. Ancak ortada ne mermi ne de ok vardı. Beni görememesi mümkün müydü? Hayır. Yukarıya, şehir meydanının çevresine yerleştirilmiş dev ekranlardan herkes olup bitenleri izleyebiliyordu. Görüyor, biliyor ama işin sonunu getirmiyordu. O yakalandığında benim de getiremediğim gibi. Avcılar ve dostlar adına üzgün bahaneler. İkimiz adına. Yapayalnızdım. Malikanede gözlerimi bağlayıp ellerimi kelepçelediler. Uzun geçitlerde aşağı yukarı gidip gelen asansörlerde yarı sürüklenip yarı taşındıktan sonra halıyla kaplı bir zemine bırakıldım. Kelepçelerim çıkarıldı ve kapı arkamdan çarpılarak kapandı. Gözümdeki bandı çekince eğitim merkezindeki eski odamda olduğumu gördüm. İlk açlık oyunları ve çeyrek asır oyunları öncesinde kıymetli son birkaç günü geçirdiğim odamda. Karyolada çıplak bir döşekten başka bir şey yoktu. Dolapların kapakları içlerindeki boşluğu göz önüne serecek şekilde ardına kadar açıktı. Ama bu odayı nerede olsa tanırdım. Ayağa kalkıp alaycı kuş tulumumdan kurtulmam gerçek bir mücadele gerektirdi. Fena halde berelenmiştim ve bir iki kırık parmağımın olması olasıydı. Ancak muhafızlarla mücadelemden en büyük zararı cildim görmüştü. Yeni pembe zımbırtı, tuvalet kağıdı gibi soyulmuştu ve laboratuvar ortamında büyütülmüş hücrelerimden kan sızıyordu. Ancak ortada sağlık ekibi yoktu. Artık bunu önemseyecek durumda olmadığım için kan kaybından ölmeyi beklemek üzere çıplak döşeye kıvrıldım. O kadar şanslı değildim. Akşam olurken kan pıhtılaştı ve beni kaskatı, yapış yapış, acı içinde ama canlı halde bıraktı. Toparlayarak duşa gittim. Hatırlayabildiğim en nazik, sabunsuz ve saç ürünlerinin devreye girmediği programı seçip, dirseklerim dizlerimde, başım ellerimin arasında, ılık suyun altına çömeldim. Adım Katniss Everdeen. Neden ölü değilim? Ölü olmalıydım. Ölü olmam herkes için en iyisi olurdu. Banyo paspasına adım atınca gelen sıcak hava, hasar görmüş kuru tenimi adeta fırınladı. Üzerime giyecek temiz bir kıyafet, vücuduma saracak bir havlu bile yoktu. Odama dönünce alaycı kuş kostümümün de ortadan kaybolduğunu gördüm. Yerinde kağıttan yapılma bir bornoz duruyordu. Gizemli mutfaktan tatlı niyetine ilaçların eşlik ettiği bir yemek gönderilmişti. Oturup yemeği yedim, hapları içtim, merhemi tenime sürdüm. Şimdi intihar biçimine karar vermem gerekiyordu. Yeniden kan lekesi içindeki yatağa kıvrıldım. Üşümüyordum ama yalnızca bir kağıdın örttüğü hassas tenimle kendimi fena halde çıplak hissediyordum. Ölüme atlamak gibi bir seçeneğim yoktu. Pencere camı en az 30 santim kalınlığında olmalıydı. Kusursuz bir ilmek yapabilirdim ama kendimi sallandırabileceğim bir yer yoktu. Haplarımı istifleyip ölümcül bir dozla son darbeyi indirebilirdim ama 24 saat aralıksız izleneceğimden emindim. Tıpkı tam şu anda canlı yayında ekranda olduğumdan emin olduğum gibi. Yorumcular beni Coin'i öldürmeye motive eden şeyin ne olabileceğini analiz ediyor olmalıydılar. Sürekli izlenmek her tür intihar girişimini imkansız kılıyordu. Canımı alma ayrıcalığı Kapitol'e aitti. Bir kez daha. Yapabileceğim tek şey pes etmekti. Yemeden, içmeden ve ilaçlarımı almadan öylece yatmaya karar verdim. Bunu yapabilirdim. Öylece ölebilirdim. Tabii morfinden kesilmeyi saymazsak. Hem de 13'teki hastanedeki gibi azar azar değil, pat diye. Hatırı sayılır bir doz olsa gerekti. Çünkü eksikliği, titremeler, keskin bir acı ve dayanılmaz bir soğuk eşliğinde vurunca kararlılığım yumurta kabuğu gibi kolayca çatlayıverdi. Dizlerimin üzerine çöktüm ve daha güçlü bir anımda fırlatıp attığım o kıymetli hapları bulmak için tırnaklarımla halıyı kazımaya başladım. İntihar planımı morfinle yavaş bir ölüm olarak değiştirdim. Sarı benizde kocaman gözlü bir kemik torbasına dönüşecektim. Birkaç gün plana sadık kalıp bir hayli ilerleme kaydetmişken beklenmedik bir şey oldu. 36. ayrımın sonu. Sayfa 400. Devamı 37. ayrımda.